Artuklu Beyliği'ni konuşuyorduk değerli dinleyicilerimiz. Ancak geçen hafta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yayınladı radyomuz. Olması gerektiği gibi ve programımız yayına giremedi. Şimdi o yüzden hocam giriş yapmıştık konuya. Bir kısa tekrarla başlayalım isterseniz.
Evet, Artuk Bey Artuklu Beyliği'nin kurucusudur. Bu şekilde kabul edilmektedir. Artukiler veya Artuklular ismiyle bilinir devlet. Devletin ilk kuruluş başkenti Kudüs'tür. Kudüs biliyorsunuz aynı zamanda çok önemli bir dinler arasında da ortak kabul edilen bir başkenttir, dini başkenttir. Mukaddes kabul edilen hem İslamiyet'te hem Hristiyanlık'ta hem de Yahudilik'te ortak bir şekilde dinler tarihi açısından benimsenmiş bir şehirdir. Mescid-i Aksa var. İşte bu bölgenin fethini gerçekleştiren kişi Selçuklu Sultanı'nın da görev vermesiyle, Büyük Selçuklu Sultanı'nın da görevlendirmesiyle, yani Sultan Melikşah tabii görev vermiştir. Suriye'nin fethinde önemli katkıları olan, aynı zamanda Basra, Bahreyn yöresinde, Orta Anadolu'nun fethinde, Ankara'nın fethinde, Bizans hududuna kadar olan seferlerde çok önemli bir isim olan Artuk Bey'i bu bölgeye görevlendirmiş ve ihta vermiştir. İhta kavramını burada açıklamamda yarar var herhalde. Dinleyicilerimiz belki ihta ne demektir bilemeyebilirler. İhta kavramı bir bölgenin arazisini bir beye, bir kişiye, o işi yani o toprağı hak etmiş olan kişiye, devlet yetkilisinin yani hükümdar adına da bir memurun görevlendirmesiyle, yetkilendirmesiyle tapulaması demektir. Yani bir tapu senedidir ve o bölgenin toprağını, arazisini orası yönetir, o kişi yönetir. İhta arazi sisteminin Osmanlı'daki adı büyük oranda benzeşmekle birlikte timar dediğimiz bir sistemdir. Dirlik sistemidir. Geçimlik arazilerin verilmesi olayına dirlik diyoruz. Timar arazisi de bunun genel adı olmuştur. Timar sisteminde timarlı sipahiler diye bir askeri birlik çıkar. İhta sisteminde de ihta askerleri diye bir askeri birlik çıkar. İhta askerlerinin başında bulunuyordu Artuk Bey. Bir Türkmen gazisi ve beyiydi. Ama aynı zamanda Selçuklu hanedanı ile akrabaydı. Ve hanedanın desteğini sonuna kadar arkasında görmüştür. Halifeliğin de takdirini görmüştür. Nitekim Abbas halifesi ona çeşitli lakaplar vermiştir.
Hocam o sıra Kaim bi Emrillah mı?
Evet, evet. Evet. Onun divanında Bağdat'ta bulunmuş ve Karmatilere karşı yapmış olduğu, Haşhaşilere karşı yapmış olduğu mücadele dolayısıyla kendisine Zahireddin lakabı verilmiştir.
Hocam tam burada yeri gelmişken...
Rüknettin lakabı verilmiştir. Yani dinin direği demektir.
Karmatiliğin ne olduğunu da hocam söylerseniz dinleyicilerimizden bilmeyenler olabilir.
Karmatilik mezhep olarak 8. yüzyıldan itibaren İbn-i Kırmıt taraftarları tarafından ortaya çıkmış olan bir batıni yoldur. Yani batinilik diyebildiğimiz bir İslam tarihi içerisinde çıkmış olan din kılıfı altında bir harekettir. Batiniliğin çeşitli kolları vardır. Bunlar içerisinde karmatilik, haşhaşilikten farklı olarak yine fatimiliğin bir versiyonu şeklinde görülür. Kendileri ayrı bir siyasi varlık göstermişlerdir. İnandıkları bir imam vardır. İmam sistemi içerisinde eğitim verirler. Dini eğitimlerini bu şekilde benimserler. Halifelik sistemini kullanmamışlardır. İmamlık sistemini kullanmışlardır. İmamlık sisteminde babadan oğula geçiş vardır. Halifelikte babadan oğula geçiş olmayabilir. Olmaması uygun görülür daha çok. Halifelik yani, kavramını da benimsemezler
fazla. Hocam karmatilikte yani mücadele edilmesi gereken bir sapkın.
Yani Şii ekol olmakla birlikte Şiiliğin de içerisinde tam anlamıyla nereye oturtacağınızı tam bilemeyebilirsiniz. İbn-i Kırmıt'ın soyundan giden veya onun yolundan giden anlamına gelmekle birlikte batini Şii ekoller içerisinden bir dini heterodoks yapıdır. Karmatilerin bulunduğu yerler arasında Bahreyn ve çevresi, Yemen ve çevresi yani bölgesel lokal alanlar olarak bulunuyordu. İşte bugünkü Afganistan'ın Veziristan bölgesi, Pakistan'ın yine belli bölgelerinde, İran'ın belli bölgelerinde Karmatili'ye yakın ekoller bugün de tesirlerini sürdürmektedirler. Terör olaylarına da yer yer karışmışlardır ama bunlar geniş topluluklar oldukları için haşhaşilerden farklıdırlar. İçlerinden haşhaşiler, dâiler ve fedailer devşirmişlerdir. Yani haşhaşiler bunlar içerisinden kendilerine eleman devşirerek bir terör örgütü oluşturmuşlardır. O apayrı bir şey. Karmatilik bir Şii sapkın ekol olarak İslam tarihinde yer etmişlerdir.
Ve
i̇şte,
hocam
Abbas halifesi de buna karşı, yani evet, ehli sünnet geleneğine karşı
bir, yani ehli sünnet olarak hocam,
evet, ehli sünnet olarak Karmatilere karşı mücadelede Artuk Bey ile birlikte hareket etmiştir ve Artuk Bey'e görevler vermiştir. Artuk Bey'in yapmış oldukları sonucunda da bir takım lakaplar taltif edildiğini, bir törenle kendisine ünvanlar verildiğini görüyoruz. Rükneddin lakabı, Zahireddin lakabı burada dinin direği demek, dine yardımcı olan insan demektir. Artuk Bey'in daha sonra yapmış olduğu en son 1087 yılında Kudüs'ü aldıktan sonra orayı başkent kurması ve Artukluların burada beylik haline gelmesi, artık merkezi bir yapıya kavuşmuş olan Selçuklu Devleti açısından da uzun vadede endişeyle karşılanacak sonuçlar doğurmuştur. Yani Selçukluların merkezi otoritesinin Melikşah döneminde kısmen Ademi merkeziyet sistemine göre değiştiğini söyleyebiliriz. Merkezdeki hükümdar güçlü olursa merkezi otoritede kendiliğinden güçleniyordu Ademi merkeziyet sisteminde. Melikşah ölünce devlet birdenbire Ademi merkeziyetliği ön plana çıkararak birbiriyle uğraşan şehzadeler, melikler ve taht iddiacıları devreye giriyordu. İşte bu şartlar altında Melikşah'ın vefatından sonra aynı tarihte 1091 yılı itibariyle de hemen bir yıl öncesinde de Artuk Bey'in vefatı üzerine bölgede bir karmaşa ortaya çıktı. Bir süre sonra bölgeye gelen Haçlıların da buradaki melikleri birbirine karşı kullanması, kışkırtmasıyla Suriye'deki bazı şehirler birbiri ardınca Haçlılara düşmeye, Haçlılara karşı direnemez hale gelmiş ve Haçlılar Kudüs'ü almayı başarmışlardır. Tabii kimden aldılar Kudüs'ü? Fatimilerden. Haçlıların Anadolu'dan geldiklerini duyan Fatimiler kendileri güneyden Filistin üzerinden Kudüs'e doğru ilerleyerek Haçlılar gelmeden önce bir yıl öncesinde Kudüs'ü almışlardır Selçuklu beylerinden, Artuklulardan almışlardır. İlgazi bu sırada Kudüs'ün başında bulunuyordu. Kaleyi teslim ederek İftiharüddevle isminde bir Fatimi beyine teslim etmek suretiyle kuzeye doğru yönelmiştir. İlgazi
hocam, Mardin'e. İlgazi'den devam edelim ama dinleyicimiz bize ulaştı, kitabımızı kazanan dinleyicimiz. Bu kez hocam Kanada. Kanada Montreal'den Hamza Utku Karakaya. Radyomuzun sesinin ta nerelere ulaştığı da Güray hocam böylelikle anlaşılmış oluyor. Kanada'dan aramış Montreal'den Hamza Utku Karakaya elektronik posta yoluyla ulaşmış geçen hafta. Ama programımızın başında duyurmuştuk, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle programımız yayında değildi. Açık adresini bekliyoruz. Açık adresini bize bildirdiğinde kitabımızı, bu haftaki kitabımızı, yani Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi adlı kitabı, Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış, Doktor Abdülkerim Özaydın'ın yazdığı kitabı, kendisine yollayabileceğiz Hamza Utku Karakaya'ya. Adresini bekliyoruz.
Evet, hayırlı olsun diyoruz Hamza Bey'e. İyi dinlemeler. Artuklular tarihi bugün sıcak gündem oluşturmakta olan Suriye'deki bölgeyle doğrudan alakalı bir tarih dilimidir. Aynı zamanda Irak bölgesiyle de tarihteki böyle bir isimle anılan coğrafi olmadığı için Suriye ve Irak bölgesi son 80 yıldır, 90 yıldır bu isimle anılan coğrafyalar. Bunu tekrar burada ifade etmemizde yarar var. Şöyle ifade edelim. Irak bugünkü Irak değildi Orta Çağ'da. Artuklular zamanında Irak denildiğinde Irak'ı Acem ve Irak'ı Arap olmak üzere iki Irak vardı. Bu Irak coğrafyası bugünkü Irak sınırlarının içerisi değildi. Irak'ın daha doğusunda İran sınırları içerisindeki bölgeye Irak'ı Acem ve Irak'ı Arap denilmekteydi. Bugünkü Irak coğrafyasını tanımlayanlar 1. Dünya Savaşı'nda galip olan devletlerdir. Ve bunun bu şekilde çizilmesini, coğrafyanın yeniden ad olarak Irak olarak tanımlanmasını çok yakın bir dönemdeki olaylarla ilgilendirmek ve bilmek lazım. Tarih bunu bu şekilde kaydetmiştir. Tarih belgeleri böyle anlatmaktadır. Suriye coğrafyası açısından da Orta Çağ'da Suriye bir coğrafya değildir. Coğrafi ad değildir. Siyasi ad olarak ise 1920'li yıllardan itibaren 1926'da tanımlanmasından sonra bir sınırlar içerisindeki bölge olarak gösterilmiştir. Yine diğer devletlerin bir kısmı için de benzeri bir sınır tanımlamasıyla ad olarak siyasi bir tanımlamayla verilmiştir. Coğrafya adı değildir. Ondan dolayı bir şeyi karıştırmamamız lazım. Artuk Bey bölgede Halep'i almıştır. Halep bir şehirdir ama etrafıyla beraber düşünüldüğünde bir melikliktir. Dımaşk bir şehirdir, bir melikliktir aynı zamanda. Yani ayrı ayrı bir devlet bunlar. Bugünkü Şam'ın yerinde tarihi Dımaşk şehri bulunuyordu. Diyar-ı Şam veya Bilad-ı Şam dediğimiz ülke Suriye'nin bugünkü hemen hemen bütün illerinin adıydı. Yani tarihteki adı Suriye bölgesinin güney coğrafyasına Bilad-ı Şam deniliyordu. Halep hariç olmak üzere. Bilad-ı Şam'ın içerisinde ona yakın bir şehir, il görüyoruz. Kudüs ayrı bir sancak olarak telakki edilmiş ve adlandırılmıştı. Yine daha güneydeki Filistin bölgesi o keza bu şekilde adlandırılmıştı. Yani tarihteki yer adlarıyla bugünkü siyasi adlandırmaların birebir örtüşmediğini hemen belirtmemizde yarar var. Artukluların siyasi sınırları neresiydi? Artuklu Beyliği'nin
hangi coğrafyada?
Evet, evet, hangi coğrafyaya yerleşmişler? Sınırları güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda nereleriydi? Bunu tanımlayacak olursak Filistin'den Malatya'ya kadar uzanan coğrafyada biz Artuklu ismini görürüz. Örneğin hatta daha Orta Karadeniz bölgesine doğru gidelim. Amasya'nın 3 tane şehri, 3 tane bölgesinde Artukabat ismini görüyoruz. Yani Artukluların şehri, Artuk'un şehri anlamında. Artuk köyü görüyoruz. Yine Artuk'un ismini biz Danişmetname'de görmekteyiz. Danişmetli kaynaklarında görüyoruz. Artuklu ismiyle bildiğimiz Mardin'de, Hasankeyf'te, Hısnı Keyfa o zamanki ismiyle, Ahlat'ta, Elazığ, bugünkü Elazığ ismiyle bildiğimiz ama tarihte Mamuretül Aziz, yani Sultan Abdülaziz zamanında Mamuretül Aziz ismiyle adı değişmiş olan Selçuklu dönemindeki adıyla Harput bölgesi, Harput Kalesi ve çevresi bir Artuklu başkentidir. Artuk Bey'in oğullarından Belek Gazi'nin başkentidir Harput.
Mardin'de çok eserleri var hocam Artukluların.
Tabii Mardin'de dünya kültür mirasında yer alan kayıtlı eserleri vardır Artuklular zamanında yapılmış olan. Medreseler, camiler ve köprüler bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü bunlardan birisidir. Daha önce de ifade etmiştik programımızda.
Artuk Bey'in kimliği mirasına kayıtlı. Evet hocam, Artuk Bey'in kimliğine ilişkin, kahramanlıklarına ilişkin anlatımlarda bulunmuştunuz ilk programımızda. Evet. Selçukluların çok güvendiği bir komutan olduğunu da ifade etmiştiniz. Üstelik şimdi de söylediğiniz hanedan üyesi.
Evet. Sultan Alparslan'ın 1071 yılında Bizans ordusuyla yaptığı Malazgirt Zaferi'nde yanında bulunan çok güvendiği komutanlardandır. Ayrıca 1064 yılındaki Doğu Anadolu Seferi'nde, Azerbaycan Seferi'nde de bulunmuş. Bölgedeki şehirlerin fethinde, mesela Erivan bölgesinin fethinde bulunan kişi Artuk Bey'dir. Bu bakımdan Türk tarihinin çok önemli bir döneminde, Anadolu'nun fethi döneminde bütün Anadolu coğrafyasının ortasında, güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, hatta işte bugün tanımladığımız, az önce de ifade ettik, Suriye bölgesinin tamamında, Bahreyn'e kadar olan El Cezire coğrafyasında, El Cezire coğrafyası dediğimiz yer, Basra'dan başlayıp İskenderiye'ye kadar, yani Mısır'a kadar uzanan bir yayın içerisidir. Bu coğrafyanın tamamında Artuk Bey'in adını görüyoruz. Siyasi olaylar dolayısıyla görüyoruz, kültür mirası açısından görüyoruz. İran'ın Selçuklu başkentlerinin hepsinde Artuk Bey'in ismi görülür, Azerbaycan'da görülür. Yani burada birleştirici bir isimden bahsediyoruz. Doğu Anadolu'nun tamamında Artuk Bey'in anıldığını bilmemizde yarar var. Dolayısıyla Artuk Bey yerinde durmayan, sürekli olarak Selçuklu hükümdarının da çok güvendiği bir isim olması dolayısıyla kritik krizlerde görev verdiği, ona güvendiği bir isim, meşhur bir komutan, gazi ve kabri de en sonunda bu büyük gazinin kabri de Kudüs'te olmuştur. Vefatı orada gerçekleşmiştir. Süleyman Mabedi'nin yolu üzerinde kabri bulunmaktadır. Bu büyük Türkmen gazisinin, tabii buradan da bunu analım, rahmetle yad ediyoruz. bu kadar büyük coğrafyaların içerisinde at üzerinde koşturan ve beldeler fetheden bir fatihtir o.
Evet.
Beldelerin fatihidir.
Hocam devam edeceğiz. Ardından bir kısa ara vereceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Sonra Türk İslam medeniyetine hizmetlerini konuşacağız. Başka sorularımız olacak Doçent Doktor Gürhay Kırpık hocamıza.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Gürhay Kırpık hocamızla Artuklulları konuşmaya. Hocam az önce söylediğiniz beyliğin kurulduğu, yayıldığı coğrafya aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti'nin coğrafyası mı? Yani onun sınırlarını mı ifade ediyor bize?
Evet, Selçuklu'nun sınır boylarında Gazi olan Artuk Bey'in aslında güney sınırlar üzerinde çoğunlukla dolaştığını söyleyebiliriz. Basra, Bahreyn coğrafyası, Yemen'e kadar uzanan coğrafya, bugünkü Suriye diye tanımladığımız coğrafi alan değil tabi siyasi bir alan ama coğrafya olarak da Bilad-ı Şam'da Filistin'e kadar uzanan coğrafyada Artuk Bey'in fetihlerini görüyoruz. Anadolu'da İznik'e kadar olan sahada ismini görüyoruz. Yine Azerbaycan'da Azerbaycan'ın orta bölgesine bugünkü Kuzey bölgesi, Kuzey Azerbaycan diyebildiğimiz Karabağ bölgesinde ve Erivan'a kadar olan sahada, yani Ermenistan'ın başkenti diyebildiğimiz Erivan'a kadar olan sahada Artuk Bey'in seferleri var. Selçuklu coğrafyası doğuda, bir tek doğuda Artuk Bey'in ismiyle anılmaz. Ancak diğer üç yönde, yani kuzey, güney ve batı yönlerinde Artuk Bey tarafından savunulmuş bir coğrafya. Tek başına değil tabii. Bütün bu coğrafyada ismi görülmesi dolayısıyla bunu tanımlıyoruz. Selçuklu'nun bu çağda bir imparatorluk dönemini yaşadığını ifade edelim. Sultan Büyük Melikşah zamanında Artuk Bey bütün bu görevlerle muvazzaf olmuştur, görevlendirilmiştir. Artuk Bey'den sonra beyliğin daha kuzeye doğru taşındığını görüyoruz. Oğlu İlgazi Sökmen tarafından önce Mardin'e, daha sonra işte diğer bir beylik olarak diğer oğlu Sökmen Gazi tarafından Hasankeyf'e taşınmıştır.
Yani başkentler değişiyor.
Evet, evet hocam. İkiye ayrılmıştır beylik. Kısacası Sökmenliler Beyliği ve İlgazililer Beyliği olmak üzere ayrı beylikler haline dönüşmüştür. Daha sonra da diğer bir oğlu Belek Gazi tarafından Harput Artukluları kolu kurulmuştur. Suruç Artuklulara diye bir kol daha vardır. O da Belek Gazi'den sonra devam etmiştir. Dolayısıyla Sökmenliler, İlgazililer, Belekliler ya da Suruç bölgesinde de olduğu için Belek Gazi'nin kurmuş olduğu devlet olmak üzere 3 ayrı Artuklu devleti görüyoruz onun vefatından sonraki dönemde.
Hocam tarihler, kuruluş, yıkılış, bu üçe bölünüş. Gerçi tarihler konusunda siz genelde bütün Anadolu beyliklerini 1071 zafer, Malazgirt zaferinden sonraya bağlıyorsunuz
Artuk
ama...
Artuk Bey'inki evet. Öyle değil. Artuk Bey'in, Artuk Bey'in Kudüs'te kurduğunu söylüyoruz. 1087 yılında beyliğini kurmuştur. Kendisinden sonra oğullarının kuzeyde kurduğu beylikler ise daha sonradır. Yani Haçlı seferleri Kudüs'e gelince onlar kuzeye gittiler. 1098'den sonra kuzeyde beylikler kurmaya başlıyorlar. 1100 yılında... 1100-1101 yıllarında Sökmenli, hemen onunla aynı çağda Mardin'de de İlgazililer beyliğinin kurulduğunu görüyoruz. Bu arada İlgazi'nin başkente gittiğini biliyoruz, yani Selçuklu başkentine. Selçuklu başkentinden dönünce de kendisi Mardin Artuklular Devleti'ni kuruyor. Onların da çok uzun süre yaşadıklarını görüyoruz. Ne zamana kadar bu beylikler yaşadılar? Meseleyi bir de bu açıdan nasıl sona erdiler? Bu açıdan değerlendirecek olursak, Sultan Alaaddin Keykubat zamanında Güneydoğu Anadolu'nun tamamı Türkiye Selçuklularına bağlanmıştır. İşte bu dönemde Mardin, Hasankeyf, Isnıkeyfa, Harput, Suruç bölgesindeki Artuklu beyleri de Türkiye Selçuklu Sultanı'na tabi oldular ve 1231 yılında Yassı-Çemen Savaşı'nda bütün Güneydoğu Anadolu beyleri gibi onlar da Anadolu Sultanı Alaaddin Keykubat'a tabi oldular. 1228-1230 yılları arasında Kuzeydoğu Anadolu'da, 1231 yılında da Güneydoğu Anadolu'da Alaaddin Keykubat'ın iki büyük seferi var Doğu Anadolu'ya. İşte bu iki büyük seferden ikincisinde Güneydoğu Anadolu'daki beylerin tamamı itaatlerini bildirdiler. Bölgenin kritik bir yapısı vardı. Eyyubiler bölgedeki hakimiyetlerini sürdürmek istiyorlardı. Özellikle Hasankeyf bölgesinde, Mardin'de Eyyubiler buradaki Artukluları kendilerine bağlamak suretiyle Anadolu Selçuklularına karşı kışkırtıyorlardı. Diğer taraftan doğudan gelmekte olan bir Moğol baskısı ve istilasıyla.
O da başladı hocam, evet, o tarihte. Evet.
Alaaddin Keykubat zamanında bir Moğol tehlikesi belirmişti. Alaaddin Keykubat Suriye'deki Eyyubi melikleriyle ikili bir anlaşma yapmıştı Melik Eşref'le ve daha sonra Melik Kamil'le de bu tarz bir anlaşmanın yapıldığını görüyoruz. Eyyubi meliklerinin bu anlaşmaya sadık kalmamaları üzerine ve Ahlat'ı yağmalamaları nedeniyle Güneydoğu Anadolu seferine çıkan Alaaddin Keykubat hem Ahlat'ı hem Mardin'i hem de Hısnıkeyfa'yı almak suretiyle Eyyubileri de bölgeden uzaklaştırmak suretiyle aslında Anadolu Selçuklu'da bir Türkiye devleti birliği sağlamıştır diyebiliriz. Yani Türkiye coğrafyasının bugünkü sınırları içerisindeki bir gelişmeden bahsediyoruz. 1230'lu yıllar itibariyle ki Alaaddin Keykubat gerçekten de Anadolu'nun birleştirici bir büyük sultanıdır. Bu şekilde de yad edilmektedir, bilinmektedir. 1230 yılında bildiğiniz gibi doğudan kaçarak gelen bir büyük sultan daha var. Celaleddin Harizmşah. Celaleddin Harizmşah'ın Moğol ordularıyla, İlhanlı ordularıyla savaşa savaşa Anadolu'ya kadar sığınması ve Yassı-Çemen bölgesindeki savaşta bu savaşın nedenleri arasında da yine Harizmşah'ın Güneydoğu Anadolu'da ilginçtir. Ahlat bölgesine taarruzda bulunması ve bu bölgeyi yağmalaması dikkat çekicidir. Artuklular olaylarından dolayı, Artuklu bölgesindeki yağma ve talandan dolayı Harizmşah'la bu defa Alaaddin Keykubat'ın savaştığını görüyoruz. Ve Alaaddin Keykubat bu savaş sonrasında Harizmşah'ı mağlup etmiştir ve kendisine bağlamıştır. Harizmşah da yakalanmıştır bildiğiniz gibi.
Hocam burada bir parantez açmanızı rica edeceğim. Programımızın ta başından itibaren Sakalarla başladık. Sakalardan itibaren Türk'ün kim olduğuna ilişkin, destanlarımıza ilişkin anlatımlarınız oldu. İşte şimdi geldik Harizmşahlardan Celaleddin'in faaliyetlerini söylüyorsunuz. Bizim tarihimiz ne kadar dinamik bir tarih hocam. Sanki hiç kimse durmuyor. Sürekli oradan oraya hareket ediyor. Devletler kuruluyor, devletler yıkılıyor.
Celaleddin Harizmşah kimdir? Celaleddin Harizmşah da Büyük Selçukluların bir akrabasıdır, koludur, devamıdır. Harizmşahlar devletinin bir parçası. Yani aslında Celaleddin Harizmşah'la Alaaddin Keykubat'ın devleti aynı devlet. Yani Selçukluların devamı olan iki devletten bahsediyoruz. Birisi Anadolu'daki Türkiye Selçuklu Devleti, diğeri ise Harizm'de kurulmuş olan, başkenti Harizm olan Harizmşahlar, yani Selçuklu Harizmşahları Devleti ve başlarında da Harizmşah Muhammed'den sonra başa geçen en önemli hükümdarları Celaleddin yer alıyor.
Ki önümüzdeki programlarda Harizmşahları anlatacağız. Hocam 4 dakikamız kaldı. Kültür ve medeniyet konusuna giremedik.
Evet, Artuklular döneminde bölgenin bayındırlık faaliyetleri açısından bakacak olursak bugüne kadar kalan en önemli eserler, Büyük Selçuklu dönemi eserleri Artuklular tarafından yapılmıştır. Mardin'de 3 katlı bir medrese yaptırdıklarını görüyoruz. Yatılı olarak burslar veriliyordu öğrencilere ve burada gerçekten de Nizamiye okulunun bir devamı söz konusudur. Cezireti İbni Ömer'de, Nusaybin'de, Nasibin diye anlıyor. Cezireti İbni Ömer'dir diyebildiğimiz yerde Cizre. Burası bir ilim ve sibernetik merkezi olarak kullanılmış. 9. yüzyıldan itibaren burada bir takım rasathane ve inceleme gökbilimi incelemeler yapan merkez olarak faaliyet gösteriyor. El Cezeriye'nin robotik ve sibernetik ilmini kurduğu yer burasıdır. Yani Cizre bölgesidir. Ve burası zaman içerisinde çeşitli istilalar nedeniyle nüfus bakımından ve başka bakımlardan tehdit altında kalarak değişime ve tahribe maruz kalmıştır. Bununla birlikte hala ayakta olan tarihi medreselerden, rasathaneden ve eserlerden bahsediyoruz. Mardin'deki eser Nizamiye'nin bir gelişmiş versiyonuydu. Üç katlı olması bunun göstergesidir. Nizamiyeler iki katlıdır genellikle. Bir zemin katı bulunur, bir de üst katı bulunurdu. Ve hücreler halinde öğrenciler kendi odalarında derslere çalışabilirler. Ayrıca toplu olarak da U şeklindeki düzende derslerini yapabilirlerdi.
Hocam Saraybosna'daki medresede aynısı söylediğiniz.
U düzeninde. Evet. Yani yüz yüze eğitim söz konusu. Öğrenci birbirinin arkasında oturarak enselerine bakmıyor birbirlerinin.
Herkes herkesin yüzüne bakıyor.
Herkes herkesin yüzüne bakıyor. Hoca da öğrencinin yüzüne doğrudan bakarak onun yaptığı işi doğrudan denetleyebiliyor. Öğrenciye bu özgüven getiriyor. Çünkü hocayla muhatap olan öğrenci, yüz yüze muhatap olan, en ön sırada oturan öğrenci gibi hepsi. Birbirinin arkasına saklanma şansı yok. Bugünkü düzende biliyorsunuz öğrencilerimiz arka arkaya toplu 60 kişilik sınıflar böyle değil.
Ve böyle de olmaması tabii, gerekiyor.
Seçilerek, burslu olarak kazanıyorlar ve orayı hak ediyorlar. Hak etmezlerse zaten atılmaları çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Hocanın imzasıyla, yönetim kurulunun da kararıyla medreseden ihraç ediliyorlar. Artuklu sistemi, böyle bir sistemi Büyük Selçuklu Nizamiye yani Sultan Alparslan'ın kurduğu sistemi Anadolu'ya taşımıştır. Bu aynı zamanda Selçuklu medeniyetinin Anadolu'ya geliş yollarını açan bir Artuklu beyliği medeniyetinin ortaya çıktığını, yani Selçuklu Artuklu birbirine devamı olduğu için bir devamlılık şeklinde Anadolu'ya doğru taşındığını gösteriyor. Eserlerin listesine baktığımız zaman Artuklu evet, eserlerinin doğudan batıya doğru kronolojik bir akış var. Yani Anadolu'da yapılmış en eski eserler Artuklu sahasındadır. Çünkü Doğu Anadolu olduğu için fetihle beraber eserler inşaatı başlıyor. Eserlerin inşaatı gittikçe batıya doğru kayıyor. Artuklu eserleri 1100'lü yıllarda yapılıyor. Oysa batıdaki eserler 1200'lü yıllarda yapılıyor. Çünkü Batı Anadolu'nun fethi ve inşa süreci biraz daha sonraki yıllarda gelişmiştir. Fetih bölgesi kalıcı hale gelme, inşaat yapılması ve şehirler kurulması yerleşik topluma geçmeyle beraberdir. Bir yere toplu bir eser yapıyorsanız, pazar yeri yapıyorsanız, saray ve cami yapıyorsanız, medrese yapıyorsanız orada artık yerleşik kültür, tarım ve ticaret başlamış demektir. Yani göçebe hayattan, hayvancılıkla, konar göçer, yayla, kışlak hayatından şehirli hayata geçişle ilgilidir bu. Artuklu'nun başkentlerinin, yerleştiği yerlerin bütün şehirlerinde bugüne kadar kalan eserler görüyoruz. Halep'te, Kudüs'te, Mardin'de, Suruç'ta, Harput'ta, Hasankeyf'te ve Ahlat'taki eserlere baktığımız zaman bunun anlamı budur. Yerleşik hayata geçmiş olan bir Türkmenler grubu var, Artuklu Türkmenleri. Böylece biz Anadolu'nun fethinde Artukluları ve Selçuklu gazilerini bu bölgede büyük mücadeleler içerisinde görmekteyiz. Gerek Bizans'a karşı, gerekse bölgedeki mazlum olan gayrimüslim veya başka kültürlerden olan topluluklara karşı koruyucu bir kalkan olarak, kılıç olarak gelmişlerdir. Ve bunlarla da hep birlikte kaynaşarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Hocam ilginç olan bir noktada Büyük Selçuklu Devleti'nden ve Sultan Alparslan'dan başlamak üzere bu bilim konusuna sultanların, Türk sultanlarının, kağanlarının, beylerinin büyük önem verdiğini görüyoruz. Bir de medrese deyince yalnızca dini bilimlerle uğraşıldığı gibi bir algı var ne yazık ki. Oysa burada pozitif bilimler, bilhassa matematik öğretiliyor öyle değil mi hocam?
Tabii Nizamiye ekolünde zaten matematik vardır, ilmi nücum vardır. Yani astronomi bilimlerin, yıldızlar bilgisi vardır. Az önce bir ilim adamının ismini söyledim, El Cezeri dedim. El Cezeri'nin kim olduğuna dinleyicilerimiz baksınlar. Herhangi bir küçük araştırma bile yeterli bugün El Cezeri'nin yapmış olduğu araştırmalar sayesinde bilişim teknolojilerinin temelini bazı robotik cerrahi makine ile ilgili uygulamaların mantıksal düşünüşünü ilk defa uygulamaya koyan kişi yani robot üreten kişi bir şekilde Cezeri'nin faaliyetlerinde, uygulamalarında var.
Tarih yani, hocam?
Cezeri'nin 9. yüzyılda.
Ta o zamana tabii kadar geriye götürebiliyoruz hocam. Toparlamak gerekirse yavaş yavaş devletin coğrafyasını söylediniz. Kuruluş tarihi şudur diyelim, yıkılış tarihi budur. Bu süreçlerden geçmiştir. Ve eserleriyle de az önce söylediğiniz gibi Türk İslam medeniyetine büyük katkılarda bulunmuş bir önemli bir beylik.
Evet, Artuklu Devleti 1087 yılında Kudüs'te kurulmuştur. 1231 yılında Hasankeyf Artuklularının sona ermesiyle Mardin ve Artuklu bölgesinde, bugünkü Ahlat yöresinde ve Hasankeyf'te, Harput'ta Alaaddin Keykubat'ın seferiyle birlikte de sona ermiştir. Ama hanedan aile devam etmiştir. Topluluk sona ermiştir derken insanlar öldürülüp asılıp kesilmedi. Bunlar yaşamaya devam ettiler. Varlık olarak zaten Selçukluydular ve birlikte de yaşamaya devam ettiler. Osmanlı çatısı altında da devam etti.
Bunu hocam bu bir dakikam, bir buçuk dakikamız kaldı ama şunu sormayı unuttum size. Bu kuruldukları dönemde, Artuk Bey döneminde diğer Türk beylikleriyle ilişkileri neydi, nasıldı?
Diğer Türk beyliklerinden Suriye bölgesinde Tutuş vardı, Melik Tutuş. Onun oğulları da Melik Rıdvan ve Melik Dukak Halep ve Şam'da bulunuyorlardı. Haçlılar bölgeyi istila edince onlarla olan ilişkileri biraz farklı duruma geçti. Böylece biz Selçuklu taht kavgaları sırasında Artuklu Beyliği'nin daha bağımsız hareket ettiğini, bir devlete, devletçiye dönüştüğünü söylüyoruz. Diğer beyliklerden Saltuklularla akrabalık kurdular. Danışmentlilerle akrabalıkları var. Anadolu beylikleriyle olan çok yakın münasebetleri, siyasi ve dostane ilişkileri var. Bunu da hemen ifade edelim. Merkezle de bağlarını koparmamış. Selçuklu Devleti Sancar döneminde Artuk Bey ile olan ilişkilerine baktığımız zaman Sultan Sancar kendi adına sultan olarak bağlı olmasını istiyor.
Tabi olmasını istiyor. Evet hocam.
Artuklulardan sonra, Artuk Bey değil de Belek Gazi'den vesaire diğer gazilerden tabi olmalarını istiyor.
Evet hocam, bitirdik süremizi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, eksik olmayın.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.